بسم الله الرحمن الرحیم تو مگو مارا بدان شهوار نیست با کریمان کارها دشوار نیست حضورا varmak için bende takat yok deme büyüklerle iş görmek zor değildir gam yeme geçen dersten bu yana epeyce bu sefer ilk hafta geçti tabi farklı şeyhlerden bahsetmişti hatırlatmak için söylüyorum onlar diyor Evliyaullah'ın güzel sözlerini ezberlerler kendi sözleriymiş gibi gafil ve cahilleri avlamaya çalışırlar tıpkı keklik avlayan kimselerin o diğer keklikleri tuzağa düşürmesi gibi. Onu biliyorum nasıl olduğunu. Biraz avcılığımız var. Bir dişi keklik kafese konur. Bilhassa şeyde böyle bahar aylarında, Mart, Nisan aylarında bahara doğru. O keklik bir yere kamufle edilir. Bir ağaca veya bir yere konur. Konur, öttürülür. Ötmeye başlar. O civarda ne kadar horoz dediğimiz erkek keklik varsa onun etrafında gelir dolaşmaya başlar. Avcı da bir yerde iyice kendisini saklamıştır. Tak tak onları avlar işte. Birer saat, yarımşar saat arayla ne geldiyse oraya avlarlar. Onu demek istiyor. Kafese diyor kuş avcıları kafese bir kuş koyarlar. Onu öttürürler. Öteki gafiller de onu kendilerini davet ediyor, çağırıyor zannederler. Halbuki bu bir avdır. Aslında şeydir. Yani gerçek mürşit, hakiki mürşit sizi Allah'a giden yolda yürümenizi sağlayandır. Sizi Allah'a yönlendirendir. Bir şeyh eğer kendisine bağlamaya çalışıyorsa o sahte şeyh. Allah'a bağlamaya çalışıyorsa onun yanından ayrılmayın. Ona takılın yani onun peşinden gidin diyor. O bakımdan Hazreti Mevlana hepsini gösteriyor bize. O geçen dersin son beyti de biraz üzerinde durulması gerekir. Şerab-ı ilahinin mührü halis misktir. Yani bir sözün sahte mi olduğunu siz mal alırken de bakıyorsunuz bu hakiki mi değerli mi işte gümüş eşya alırken altın alırken bunun kıratını soruyorsunuz kaç ayar diyorsunuz. Diyor, insanları da şey etmemek lazım. Onların diyor mührü vardır. Halis misktir. Malum olan şarabın sonu ise de azaptır. Bildiğimiz şarap sarhoş eder. Öteki hayat verir. İnnel ebrara lefî na'im ve innel füccara lefî cahîm. İyiler cennettedir. Kötüler cehennemdedir. Cahimdedir. Diyerek şey etmiş. Ondan sonra şimdi bugünkü dersimiz dinler ve kitaplar üzerindedir. Daha çok kitap üzerinde yapılan tahrifat üzerindedir. Bir Yahudi hükümdardan bahsediyor burada. Kendi millet ve mezhebine taassubu dolayısıyla, bağlılığı dolayısıyla Hristiyanları öldüren Yahudi padişahının hikayesi. Bu vesema-i zatil buruc vel yevmil mev'ud ve şahidin ve meşhud kutile ashabul uhdud ennâri zatil vekud izhum aleyhâ ku'ud ve hum ala ma yef'alûne bil mu'minîne şuhud diyor ateşten evvela derin handekler kazdılar onları ateşle doldurdular sonradan da müminleri Allah'a inananları o çukurun o hendeklerin içine atıp yakarak öldürdüler bu insanlığın tarihinde birçok defa vukua gelmiş şeylerdir ilk Yahudi ilk Hristiyanların çektiklerini biliyoruz mesela bu sadece Yemen'deki bir Yahudi hükümdarının yaptığı şey değil Roma hükümdarları da aynı şekilde aslanlara parçalattılar, baskın yaptılar, onları takibe aldılar. Hristiyanlık 300 sene, 300 küsür sene gizli din olarak yaşadı. Mağara devrinde ilk şeyi yani ilk yaşadığı, geliştiği yer mağaralarda, gizli çukurlarda, işte tenha yerlerde ve işte dağ evlerinde falan başladı. 300 sene sürdü. Tabi bunun Kur'an'da da var, şeyde de var. 325'tir zaten İznik Konsili'nin tarihi. Hazreti İsa'dan sonra 325 ismi İznik Konsili. Demek ki işte ikinci şey, Justinianus Hristiyanlığı kabul edince bu dini resmi devlet dini yaptı. İşte şeyde görüyoruz, gidiyoruz mesela Kapadokya dediğimiz yerde, orada yer altında mağaralarda mesela Hazreti İsa, Meryem resimleri falan var. O yeraltı kiliseleri falan. Bunlar işte o tarihten bahsediyor Hazreti Mevlana. Bu şahider cühudan zulmsaz, düşmeni İsa'u nasrani güdaz. O hükümdar çok kendi dinine bağlı, çok mütaassıp bir Yahudi hükümdardı. Ve Hristiyanlara zulmediyor ve onları öldürüyorlardı. Halbuki peygamberlik devri, nöbeti Hazreti İsa'nındır. Musa devri geçmiş, İsa devri başlamıştı. Öyle olmakla beraber o padişah Musa'nın da İsa'nın da düşmanı oldu. Şimdi buradan bir yere gelmek istiyor Hazreti Mevlana. Yani diyor, Musa için İsa'ya inananları öldürürseniz sadece İsa'yı gücendirmiş olmazsınız, Musa'yı da gücendirmiş olursunuz. Çünkü peygamberler birbirinin devamı olan bir zincirdir. İsa'yı seven Musa'yı da sevecektir. Muhammed'i seven Adem Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberleri de sevmek zorundadır. Allah Allah. Bir derste Meryem suresini okuyoruz. Oradan فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Cebrail geliyor Meryem'e, genç bir erkek suretinde. Diyor ki Allah'tan sana bir oğlan getirdim. Onun ruhunu sana üfleyeceğim, İsa'nın ruhunu. İşte onun için ruhullah diyoruz Hazreti İsa'ya. Babasız dünyaya gelecek. Ondan sonra da onun doğum olayı vardır. Gidiyor tabii, çok iffetli, çok utangaç, tek başına büyümüş. Mabette özel odada büyümüş. Zaten sokak arasında dolaşan, sünniyle benimle herkesle görüşen bir kız olsa onu desen ki bunu zinadan peydahlamıştır, bitmiş. Öyle değil. Hazreti Meryem aşağı yukarı 4-5 yaşından itibaren Hazreti Zekeriya'nın himayesinde ve mabetteki özel bir odada eğitim gördü. Tek başına. Tecrit edilerek yani. Tabi şehri terk etti utancından, gitti ta hurma bahçelerinin arasında bir yerde tek başına doğum yaptı. Böyle tabi ben bunu anlatırken gözlerim yaşardı da hani, sınıftan tabi bir takım çocuklar, böyle bizim de içinde yobazlar var tabi yani. Ah hocam dedi, siz Hazreti İsa'yı çok seviyorsunuz dedi. Dedim peki sevmeyip de ne yapacaktım, sövecek miydim dedim yani. Öyle. Hepsini seviyoruz. Hepsi Allah yolunun Allah yolunu açan, nur ve ışık saçan, yolu aydınlatan peygamberlerdir. Biz la nüferriku beyna ahadin min rusul ediyor zaten Hazreti Mevlana. Biz peygamberler arasında inanma bakımından hiç tefrika, birine inanmak birine inanmamak gibi bir tefrik yapmayız, fark gözetmeyiz. Hepsi Allah'ın Resulüdür, hepsi Allah'ın Peygamberidir ve hepsine hürmetimiz sonsuzdur. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyoruz. Esselamu ala Resulihi ve alel enbiya'i vel mürselin diyoruz zaten. Bütün peygamberler, bütün mürseller ve bütün nebileri de salavatımızın içine alıyoruz. Ama özel olarak tabi bizim peygamberimizi ve Hazreti İbrahim'i anıyoruz. Hazreti İbrahim gerçekten bir dönüm noktasıdır. Şimdi siz merak edeceksiniz, dönüm noktası nedir? Şimdi öteki peygamberlerin hepsi Allah'ın sıfatlarına tapmayı emretmişlerdir. Rab sıfatına emretmişlerdir. Rahman sıfatına emretmişlerdir. Hazreti İbrahim doğrudan doğruna zatına inni veccehtu veçhiye lillah diyor. Ben yüzümü ve özümü Allah'a yönelttim. Zata tapmayı, Allah'a tapmayı İlk defa Hazreti İbrahim getirmiştir. İnsanlığın tarihinde büyük bir dönüm noktasıdır. Bizim peygamberimiz de onun devamı olarak Hazreti İbrahim Allah ismini, bizzat zatının ismidir Allah ismi. Bizimki Hu'yu getirmiştir. Hu'yu, Hu, O. O kadar malum, o kadar bilinen ki ismini söylemeye bile gerek yok. Nereden geldin diyoruz. İşte falan yerden diyoruz. Peki ne yapacaksın diyoruz. O bilir diyor. Peki diyor, şunu ne yaptın? O bilir, o bilir işte. Hep Allah demeye gerek yok. Kul huvallahu ahad suresindeki önce huve, sonra Allah demiştir. Bu ne demektir? Müslümanlık sadece zatına tapmayı getirmemiştir. Tenzihi getirmiştir, tenzihi. Eşsiz, benzersiz olduğunu, o zatın eşi benzeri olmadığını. Diğer çünkü bütün eski dinlerde biraz temsil vardır, biraz teşbih vardır, biraz benzetme vardır. O hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şey ona benzemez. Her şey ondandır, hiçbir şey o değildir. Kaynak itibariyle ilk sebeptir, ilk varlığın vücuda getiren. Onun için Müslümanlık sadece tevhid dini değil, Hazreti İbrahim tevhidi başlatmıştır. İslamiyet tenzihi de beraber getirmiştir. Tenzih şudur. Allah'a yakışmayan her şeyden arındırmak demektir. Üstün tutmak, yüce tutmak. Müteal diyoruz zaten. Allah Teala diyoruz. En güzelini Yunus söylüyor. Zaman zaman tekrar ediyorum. Tekrar ediyorsam özür dilerim. Yunus diyor ki, yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. İşte bu tam Subhanallah kelimesinin tam Türkçe karşılığıdır. Subhanallah diyoruz ya işte, Subhanallah, Subhanallah. Bir yerde Hazreti Mevlana diyor ki, eğer sen hala şekle ve surete bağlı kalıyorsan, senin Subhanallah, Subhanallah, Allah her şeyden münezzehtir diye tesbih çekmenin sana bir faydası yoktur. Biz Subhanallah, Subhanallah, Allah'ı tenzih ederken biz kendi içimizi de beynimizi de şekilden suretten kurtarmaya çalışmamız lazım. Çünkü bir önceki derste vardı yani, iki önceki derste vardı. İşte o papağan misalini verdi, şişeleri kıran falan. O şekle bağlı kalmanın insanı nasıl yanlışlara götüreceğini. Şekiller birbirlerine benzerler ama taşıdıkları mana, taşıdıkları fonksiyonlar birbirlerine benzemez. Evet. La nufarriqu beyne ahadin min rusulih. Biz Allah'ın peygamberleri arasında hiç fark gözetmeden hepsine iman ederiz. Peki peygamberler arasında fark yok mudur? Vardır. Tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Bizim peygamberlerimiz vardır. Onlar da birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Mesela Hazreti İsa'da aşk fazladır. Hazreti Musa'da disiplin, şeriat fazladır. Hazreti İbrahim'de saha, cüd, kerem dediğimiz ikram, izzet. Hayatı boyunca Hazreti İbrahim hiç misafir sofrasında bir yabancı, bir garip olmadan sofraya oturmamıştır. Onun için Halil İbrahim sofrası diyoruz. Yusuf'ta cemal etmiştir. Hazreti Davud'da başka bir, Hazreti Süleyman'da şükür. Bütün maddi ve manevi, bütün dünya, manevi dünya peygamberlik, maddi dünya, dünya saltanatı. Hem padişah, hem devlet başkanı, hem din, peygamber. Bütün bunlar verilmiş kendisine. وَمَا اَتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا اَتَكُمْ. Allah'ın bana verdikleri, sizin getirdiğiniz verdiklerinden daha değerlidir deyip şükrediyor. Şimdi onun için eskiden fakirlere acıyordum, şimdi zenginlere acıyorum. Allah'ın verdiği nimetlerle şükretmeleri gerekirken o servetle, o nimetle cehennem satın alıyorlar. Yazık yani, insan üzülüyor. Şimdi biz her şey Allah'tan diyoruz. Hep dışarıyı düşünüyorsunuz ben bunu söylerken. Bizdeki her şey de Allah'tandır. Ten de onun, can da onun, kan da onun, nimet de onun, nefes de onun, ses de onun, ilim de onun, zeka da onun, beyin de onun, hepsi onun ihsanıdır, onun ihsanı. Hiçbirini sen kendin yaratmadın. Hepsi Allah'ın sana ihsanıdır, ikramıdır. Sendeki bütün nimetler de ondandır. Esas yakından başlamamız lazım. Bir insan diyor kendisine Allah'ın en büyük nimetini verdiğine inanmadan şükrederse o şükür geçersizdir. Bir Epiktetos diye bir zat var. İlk devir işte Hazreti İsa ile yaşıt da Hazreti İsa'yı tanımamış tabii. Çok mübarek bir insan. Küçük bir kitabı var. Orada diyor ki Allah'ı sevmek Allah'ın sana layık gördüğü kaderi sevmektir. Kaderden şikayet etmek Allah'tan şikayet etmektir. Eğer Allah'ı seviyorum diyorsan Allah'ın sana ölçüp biçtiği kaderi seveceksin diyor. Kaderini seveceksin. Bu kölelikten gelmiştir. Hatta işte şımarık Romalı gençler bunlar dalga geçiyorlar tabii. Birisi tutuyor ki ayağını. Çok zayıf. Cılız, köle, yaşlı, zayıf. Perişan bir adam. Tutuyor ayağını kışa ediyor. Diyor ki fazla şey etme zorlama kırarsın ayağını diyor. Ondan sonra çat diye kırılıyor. Ben sana demiştim diyor. Kırarsın demiştim diyor. O kadar. Hiç hayatı boyunca şikayet etmemiştim. Bir sözü daha var. Ben de erken gelmiş Mevlana diyorum zaten ona. Diyor ki Allah bize diğer hayvanlara, diğer canlılara verdiğinden fazla bir takım özellikler vermişse bizim onlar gibi yaşamamızı istemediği için vermiştir. Yani akıl vermiş, idrak vermiş, vicdan vermiş. Daha başka zeka vermiş, bir sürü özellik vermiş, gönül vermiş, sevgi vermiş, aşk vermiş. Bütün bunlar öteki hayvanlarda yok. Öteki hayvanlar nimet derken köpek kemiği anlar, başka bir nimet bilmez. Ama bizde sanat var, estetik var, güzellik var, tefekkür var, müzik var, işte bir sürü bizim onların dilinden anlamadığımız, onların daha anlayamayacaklar, kavramayacakları 30'dan fazla farklılığımız var diğer canlılarda. Eğer diyor bizim de diyor inekler gibi, sığırlar gibi yaşamamızı isteseydi hiç bu meziyetleri, bu faziletleri, bu üstünlükleri bize vermezdi Allah. Madem ki vermiştir, o zaman üstün şeylere talip olacaksın. Manevi yüce değerlere talip olacaksın diyor. Öteki hayvanların durumundan kurtulmaya çalışacağız. Evet. Biz peygamberler arasında fark gözetmeyiz. Tilker Rusulü Fadlallah'a iman bakımından gözetmeyiz. Ama peygamberlerin hepsi aynı değil. Birbirinden farklıdırlar. Ulul azim dediğimiz kitap sahibi peygamberler vardır. Ve minke ve min Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa ibn Meryem. Orada 5 tane peygamber sayıyor. Ve minke sen, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa. Bunlar ayrıca kendi devirlerinde çığır açmış peygamberler. Hiçbir zaman Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail aynı kefeye konmaz. Çünkü birisi çilesini çekmiş dinin ve bir sürü ateşte yatmış falan olmuş filan bir sürü maceradan sonra Allah'ın lütfuna nail olmuş. Peygamberlik verilmiş kendisine. İsmail zaten peygamber çocuğu olarak doğmuştur, dünyaya gelmiştir. Onun durumuyla bunun durumu şeyle. O babasının dinini yaşatmıştır. Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'ın babası. Esas devleti kuran, onun için savaşan, didişen falan eden, savaşlar yapan Davut Aleyhisselam'dır. Yani kılıç kullanan, ilk defa zırh yapmayı icat eden, telle zırh ören peygamberdir. Süleyman Aleyhisselam da babasının devletini devam ettirmiştir. Onun için hiçbirinin, yani insanlar gibi, yani hiçbir insan nasıl ki birbirine benzemiyor, aynı farklı meziyetleri varsa, peygamberlerinde farklı meziyetleri vardır ama peygamber olarak biz iman olarak onlara iman etme bakımından hiçbir şekilde Birinin birinden tefrik etmeden hepsine topuna birden iman ederiz. Elbette peygamberdir. Eyvallah. Peygamberliğini tasdik bakımından fark gözetmeyiz. Bu peygamber işte zaten Süleyman Çelebi Mevlid'i bunun için yazmıştır. Peygamberler arasında fark yoktur diyen bu lanı ferriku beyne hadin. Peygamberlerin hepsi eşittir, hepsi birdir manasına söylüyor. Hayır, hepsi peygamberdir ama peygamberler birbirinden farklı özelliklere sahiptirler. Ötekinde mesela Eyüp Aleyhisselam'da sabır, ötekinde şükür, ötekinde seha dediğimiz cömertlik ön planda, ötekinde şeriat, disiplin, ötekinde cihat, ötekinde cehd, ötekinde fakr-ı zaruret. Mesela Peygamber Efendimiz ümmetinin en fakiri gibi yaşamıştır. Mutkumerivat var. Diyor ki hiçbir kitabı olmasa, hiçbir sözü olmasa sadece böyle bir fakir hayatını seçmiş olması dahi onun peygamber olduğuna yeter belgedir, yeter delildir. Krallar gibi yaşaması mümkünken en fakiri gibi yaşamayı tercih etmiştir peygamber. Hazreti Ayşe diyor ki aylar geçerdi diyor bizim ocağımız tutmazdı, bir sıcak yemek pişmezdi ocakta. Hep böyle soğuk deve sütüyle işte birkaç kurmayla falan geçiştirir gider diyor. Evet, inna dine indallahi l-islam. O baş, o şaşı hükümdar, o zalim hükümdar diyor ki Allah yolunda iki demsaz ve hemdem olan, aynı davanın iki hemdemi olan İsa ile Musa'yı birbirinden ayrı gördü. Birbirine sanki düşmanmış gibi. Allah indinde din İslam'dan ibarettir. Allah'ın gönderdiği din, bütün peygamberlere gönderdiği din İslam'dır. Adı ne olursa olsun. Çünkü aynı ilkeleri taşıyor. 10 emir bütün dinlerde vardır. Adam öldürmeyeceksin, zina yapmayacaksın, işte kibirli kibirli yürümeyeceksin, yetim hakkı yemeyeceksin falan. Bütün bunlar bütün dinlerde olan şeylerdir. Budizm'de vardır. Budizm'de sadece kumar yasak değil Budizm'de. Kumar oynayanları seyretmek de yasaktır. Oyun, eğlence niyetin olsa da yine yasaktır. Çünkü Allah'ın bize verdiği en büyük servet, en büyük sermaye ömür nimetidir. Ömrü boşa harcamak son derece günahtır. Bu da yani. Biz maşallah 8 saat televizyon seyrediyoruz. Oyun ve eğlence seyretmek sadece oynamak değil. Yani kumar zaten bütün dinlerde haramdır da Buda da ayrıca oyun ve eğlence de haramdır. Ve onu seyretmek de haramdır. Yasaklar 11 tanedir buradan. O 10 ile 10'a ilaveten söylüyorum bunu. Aynı şekilde Budizm'de de içki yasağı haramdır. Sarhoş edici bütün içkilerden uzak duracaksın diyor. Ki bizim şimdi şeylerde, literatürde işte Hristiyanlar, Museviler ve Peygamber Efendimiz İslam, bunlara İbrahim'i dinler falan diye şimdi yeni bir ad çıkardılar. Ama sanki bu da başka bir Allah'ın peygamberiymiş gibi. O da ona da bakıyoruz, o aynı şeyler. Dalai Lama buraya gelmiştir. Bundan 15-20 sene önce Allah rahmet eylesin. İşte içki meselesi üzerinde konuşmuş. Dalai Lama demiş ki hepsi oradan geliyor demiş. Halbuki onlarda Allah inancı yok ama Dalai Lama nasıl söyler değil mi? Hepsi aynı kaynaktan, tek kaynaktan geliyor demiş. Konfüçyüs'e bakın, aynı şeyler söylüyor. Aynı. Yani kötülük dediğimiz şey bütün dinlerde kötüdür. Zaten anil münker diyor ona. İnsanlığın kötü gördüğü, kabul ettiği şeyleri dinlerde yasaklıyorlar. Yani Hazreti Allah Musa'ya ayrı, İsa'ya ayrı bir şey söylemiş değildir. İbrahim'e ne söylediyse Süleyman'a da onu söylemiştir. Davud'a da, Peygamberimize de, Musa'ya da hepsi aynı mesaj. Sadece mesajın yorumu ve uygulaması farklı farklı olmuştur. Namaz bütün dinlerde vardır. Ama Hristiyanlar Budadılar. Sadece kıyamı aldılar. Niçin? Yer çünkü ayakkabıyla girersen onu bastığı yere secde edemezsin çamurda. Onun için Müslümanlık önce temizliği emrediyor ki basılan yere secde edebilesin diye. Müslümanın eli de, yüzü de, ayağı da 5 defa yıkanır. Abdest alır, ayak da yıkanır. Onun için bir Müslümanın yüzü ne kadar temizse, ayağı da o kadar temizdir. Müslümanın bastığı yere bir başkası secde edebilir. Hiç bir şey yok. Yani en fazla hijyene, hijyenik meseleye riayet eden Müslümanlardır. Hiçbir dinde bu kadar temizlik şeyi yoktur. Üzerinde durulmamıştır. Abdest, gusül, hatta bütün dünya size secdegah edilmiştir diyor Peygamber Efendimiz. Dünyanızı da temiz tutun demektir. Sokaklar, parklar, caddeler, evler tertemiz olması lazım. Yani her yerine secde edilecek kadar temiz olması lazım. Peygamberin sözü bu. İşte bizim çevreciler falan bunları bilseler biraz daha iyi olacak. Başka dinlerde yalnız mabette ibadet edebilirsin. Dua edeceksen kiliseye gideceksin. Halbuki Müslümanlıkta namazını, farz olan namazı dahi evinde kılabilirsin. Bütün yeryüzü bize secdegah olarak şey edilmiştir. Secde yeri. Bu bize bir şey, lütuftur. Tarlada, çimenler üzerinde, yıldızların altında ibadet ne güzeldir diyor. Şarkıda böyle anlıyorsunuz. Bir de burada usta çırak şeyini veriyor. Bu diyor biri bir olanı iki görmek ne demektir? Yani Musa da İsa da İbrahim de bütün peygamberler birdir. Aynı şeyin yolun yolcusu. Bu biri iki nasıl görüyorsun diyor. Bunun için şaşı olmak lazım diyor. Bir de şaşı misali veriyor. Usta demiş ki çırağına, oğlum şu raftaki şişeyi indir demiş. Çırak da şaşıymış, iki görüyormuş. Usta hangisini demiş, indireyim demiş. Oğlum demiş, orada bir tane şey var. Hayır usta, iki tane var. Öyleyse ötekini kır demiş, ötekini ver. Yani boşunu kır, ötekini ver. Deyince, o şişeyi kırınca ikisi birden yok olmuş, gözden kaybolmuş. Bir de çok şey anlatırlar, ben biraz neşe vermek için anlatayım. Bir hasta göz doktoruna gitmiş. Göz doktoru hasta iki görüyormuş. Şaşı gözünde arıza var. İçeri girmiş. Doktor beyler demiş, hanginiz beni muayene edeceksiniz demiş. Şaşı gördüğü için. Ondan sonra doktor da üç görüyormuş. O da şaşıymış. Üçümüz de mi aynı şeyden şikayet çıktık? Şaşı o iki şişeden birini kırınca öteki de gözden kayboldu. Şişe birdi. Lakin çırağın gözüne iki görünüyordu. Birini kırınca öbürü de yok oldu. Bastı burada söylemek istediği şu. Yani İsa'yı öldürürsen Musa'yı da öldürmüş gibi olursun. Onu demek istiyor. Yani Musa da İsa da birdir. Aynı şey. Tektir. Musa için İsa'yı öldürürsen Musa'yı da öldürmüş olursun. Bu çırak şeyini, şişe misalini onun için veriyor Hazreti Mevlam. Bir de bizi gözümüzü döndüren, bizi yanlışa sevk eden bir takım tabii özellikler var. Öfke, gazap, şehvet gibi haller insanı şaşı yapar. Gözünün önünü görmüyor musun? Ya gözü dönmüş diyoruz zaten. Bizim Türkçe'de çok tabir var onunla ilgili. Deyimlerimiz var. Adamın gözü dönmüş diyoruz mesela şimdi. O bakımdan insanı şaşı yapar ve ruhun istikametini değiştirir. Garaz gelince, yani insan kin ve öfkeyle bakınca onun iyi tarafını göremezsin. Gönülden kalkan yüzlerce perde gözünün önüne gelir ve gözünü perdeler. Rıza ile bakan bir göz hiçbir ayıp görmez. Nitekim garazla bakan bir gözle olanca kötülükleri meydana çıkarır. Bu da şey, Sadi-i Şirazi'nin ne binet hüner dide-i ayb-i kiu diyor. Ayıp arayan göz hiçbir şekilde hüner göremez diyor. Hep kusur arar. şeylerde bu yemekteyiz var ya işte, adam ne güzel emek vermiş şimdi. Yok yemek soğuktu diyor, yok bilmem buna karabiber konmazdı, yok bilmem buna maydanoz doğranmazdı falan. İşte bir takım laflar yani şeyler. Sen eğer kusur, bir de lezzetine bakacaksın. O da diyor ki ben şeyi kaşığı çatalı başka türlü koydum. Ben takip ediyorum, merak etme. Biraz yani insandaki hasedi, kıskançlığı bir şey yapıp, senaryo yapıp millete kıskançlık öğretiyorlar. Ne kadar ayıp şu. Halbuki evvela güzel tarafını görüp takdir edeceksin. İşte bir hastaya gitmiş şey. Ahmet Ağa. Hüseyin amca da hasta. Bunlar şey göçmen, Üsküp tarafından hanım. Göçmeni. Nasılsın demiş. Hüseyin abi nasılsın be yavrum falan demişti. Sorma demiş ve Ahmet abi demiş. Ölüyorum demiş. Nefes alamıyorum demiş. Şöyle diyorum işte böyle oluyorum. Bir takım şikayetleri. Demiş Hüseyin abi demiş. İşte böyle böyle ölünür demiş. Şimdi moral vermeye gidiyorsa hastayı ziyaret ediyor. Ya bir şeyin bak maşallah seni iyi gördüm. Aa geçen geldiğimden daha farklısın inşallah Allah şifa verir. İşte ilaç falan diye. Şey moral verecek elde adamı. Hüseyin abi demiş işte böyle böyle ölünür demiş. Ne binet hüner dileyi ayıpçu. Ayıp arayan göz hiçbir şekilde hüner göremez. İyi tarafını göremez. Kadı tabi işliyor Hazreti Mevlana şimdi. Dağıtıyor yelpaze gibi. Kadı kalbinde rüşvet almaya karar vermişse zalimi ve zavallı mazlumu nasıl ayırt edebilecektir? Kim rüşvet verirse onu kurtaracaktır. Zalimdi, mazlumdu, haklıydı, haksızdı falan. Rüşvet bütün onların hepsinin önünü kapatır. İşte Yahudi hükümdar çıfıtlık kiniyle o kadar şaşı oldu ki aman ya Rabbi onun kininden sana sığınırız diyor. Ben Musa dininin hamisi ve yardımcısıyım diye yüz binlerce mazlum mümini öldürdü. Yani inanmış Hristiyanları burada mümin diyor Hazreti Mevlana. Tabi elbette yani ilk Hristiyanlar gerçekten ehli tevhid ve muvahhid müminleridir. Halis müminleridir. Ölümü göze alacak. Sonra kilise kurumlaştıkça, din ve mezhepler ayrıldıkça, yorumlar işin içine karıştıkça işler değişti. Bu sefer birbirleriyle savaştılar. Biliyorsunuz 100 sene süren Katolik ve tabii Protestan savaşları var yani şeyde Avrupa'da. O bakımdan. İşte o da taassup. O da taassuptan geliyor. Taassup gözünü döndürür. Ve aslı cehalettir tabii. Sat hezaran mümini mazlum keş diyor. Hepsini kesti. Yüz binlerce mümini katletti. Onun bir veziri vardı. Şimdi burada hileyi anlatıyor. Buraya kadar zulmü anlattı. Taassubu anlattı, cehaleti anlattı. Şimdi hileyi anlatıyor. O padişahın bir veziri vardı. Yahudi hükümdarının sapık ve hileci bir veziri vardı ki hile ile suyu bile düğümlerdi diyor. Suya düğüm çalardı diyor. Bizim Allah rahmet eylesin Kemal Batanay, Ercüment Batanay'ın babası, hafız kendisi, çok iyi bir müzisyen, tamburi aynı zamanda. Klasik Türk müziğinin son büyüklerinden Kemal Batanay. Herkes Ercüment'i tanır da Kemal Batanay'ı pek tanımazlar. O bir şey söylemişti. Musiki havaya düğüm çalmak vermişti derdi kendisi. İşte nameleri, ezgileri falan yerli yerince usulü falan yapacaksın. Havaya düğüm çalmak demişti. En son işte vefatından bir sene kadar önce böyle kaç defa beraber bulunduk sohbet falan. Ah dedi, şu musiki zırıltısından bir türlü kurtulamadım. Niçin hocam dedim falan. Kur'an başka dedi. Hep Kur'an okuyordu. Yolda giderken, gezerken falan sürekli kuvvetli hafızdı ve ezbere gemide, vapurda falan her yerde Kur'an okuyordu. Kur'an'a daha çok yer vermeliyiz diye. söylemişti. Bir hadisi kutsi de Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın diliyle tabii diyor ki, ya Rabbi sana hangi ibadetle yaklaşılır, takarrub nasıl hasıl olur sana yakın olmak için? Cenab-ı Hak'tan emir geliyor, bir kelami diyor. Benim kelamımda bana yaklaşın diyor. Kur'an ile yani yaklaşın diyor. Peygamber Efendimiz soruyor, bi fehmin ev bi gayri fehmin. Anlayarak, manasını anlayarak mı yoksa anlamayarak mı? Deyince aynı gelen cevapta bi fehmin ev bi gayri fehmin. İster anlayarak ister anlamayarak. Kur'an olsun. Şimdi o bir takım adamlar çıkıyor. Şimdi anlamadan Kur'an okumanın manası yok falan gibi laflar ediyorlar. Şimdi sanki Kur'an'ın manası bitmiş, kendisi bütün manaları anlamış gibi. İşte Fahreddin Razi bütün İslam aleminin en büyük müfessiridir. 30 cilt büyük tefsiri vardır ve Türkçe'ye de tercüme edilir. Okumakla bitmez. Aklına ne gelmişse, coğrafyadan ilmi havasa kadar, tarihten bilmem işte musikiye kadar, matematikten astronomiye, her şey var tefsirde. İlim dolu, bilgi dolu yani. O tefsirin hepsini bir sıkma makinesine koysan, sıksan bir bardak ancak hakikat çıkar içinde. Çünkü o ilimler, o bilgilerin hepsi eskimiştir artık. Eskimiştir, çürümüştür, bitti. Yani bakıyorsun en büyük tefsirde bile o es geçtiği şeyler var. Ne kadar mana var. Mesela وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتًا وَالسَّابِحَاتِ سَرْقًا. Bende 30'dan fazla tefsir var. Hepsi. Hiçbirisi onun ne olduğunu bilmiyor. Daha Kur'an'ın lafzını anlıyorsun. Ama kastedilen mana nedir? İçinden çıkıyor. Birisi diyor ki melekler, birisi diyor ki Hazreti Musa, birisi diyor ki Kızıldeniz'de Firavun'un boğulması. Oo, rivayet, rivayet, rivayet. Bir kelimeyi 10 türlü. Mesela 29 tane şey vardır Kur'an-ı Kerim'de. Huruf-u mukatta dediğimiz sure evvellerinde elif, lam, mim, elif, lam, ra, yasin, kafaya 7 tane hamim var, kaf var, sat var, nun var. Yani harfle taha var. Bu surelerin bu sayısı 29 tanedir. Bu şifreli harflerin hiçbirisinin manasını bilen tek müfessir yoktur. Burada ne murattır? Allah neyi kastetmiştir? Vallahu alem deyip geçiyor. Vallahu alem bi muradihi diyor. Allah'ın muradı neyse bunu Allah'ın kendisi bilir diyorlar. E şimdi okumayacak mıyız yani Yasin'in manasını bilmiyoruz diye? Yasin'i terk edip ve Kur'an-ı Hakim diye mi başlayacağız? Bilsen de bilmesen de o kelimeyi okuyacağız. O manaya söylüyorum. Bildiklerimiz de eksiktir. Ondan daha bir sürü şey çıkar. Süt gibi süt. Sen yayığı koyup ayrandan bir tereyağı almayı biliyorsun. Kaymağını almayı biliyorsun. Ama sütten daha neler yapılır? Evet. Çok şey. Onun için böyle illaki manasını herkesin ilmi ölçüsünde manasından istifade. İdrakin ve ilmin ne kadarsa o kadar anlarsın Kur'an'ı. Sen bu kadarını anlıyorsun. Mevlana daha senin anladığın 10 katını anlıyor. Muhiddin Arabi daha başka şeyler anlıyor. O bakımdan. Ha. Bilmiyoruz manasını diye. Hiç Kur'an okumayacak mıyız? Bunlar saçma. Zaten hadis-i şerifte öyle. Arap biliyor muydu? Yani ashab dediğimiz o cahil, bedevi insanların hepsi Kur'an'ın bütün hakikatlerini biliyor muydu? Ama hafız oldular hepsi. Çoğu peygamberimizden dinleye dinleye hafız oldular. Diyor ki hatta bir tanesi alim sayılan diyor ki ben vallahi diyor Kur'an'daki eraik kelimesinin ne olduğunu bilmiyordum diyor. Ne zaman ki Yemen'e gittim diyor baktım insanlar koltuklar üzerinde oturuyor. Eraik şeydir, sedir, koltuk demektir. Arap post üzerinde yatıyor, kilim üzerinde, keçe üzerinde yaşıyor. Hiç o şehre gidip de o kanepeleri, koltukları falan görmemiş ki. Eraik diyor işte. Bu eraik kelimesinin diyor, ne olduğunu bilmiyordum diyor. Kaç yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet çok geçer. Erike koltuk demektir. Eraik koltuklar yani dayalı döşeli işte şeyler böyle şey mercek koltuk şöyle arkası şöyle saltanatlı şeyler ha. Böyle tabura falan zannetmeyin. Yemen'e gittik diyor. Orada gördüm diyor. Ha, Erike dediler diyor. Onda o zaman anladım diyor. Bi fehmin ev bi gayri fehmin. İster anla ister anlama Kur'an'a devam. Anladın ölçüde sen onu anlarsın. Elhamdülillahi okuma yazma bilmeyen de anlıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Annem hiç okuma yazma bilmezdi. Ama elhamdülillahin manasını bilirdi. Çünkü o Türkçeleşmiş artık. Nasılsın diyor. Elhamdülillah diyoruz. Bitti o kadar. Onu bunu da mı şey edecek? Ha, bildiğimiz kadarı. İşte o şimdi hileyi anlatacak. O hile de diyor ki vezir. Bu vezir dedi ki Hristiyanlar canlarını kurtarmak için dinlerini hükümdardan gizlerler. Yahut da dinlerini açığa vururlar, canlarını feda ederler din için, dinleri için, dinleri uğruna ölürler. Onları öldürme diyor. Ne kadar öldürürsen o kadar çoğalırlar. Bu şey, bağ budama gibidir. Budadıkça üzümün bereketi artar. Kestikçe. İşte şey bu, bu meydanda nice canlar, nice başlar kesilir, hiç soran olmaz falan gibi bizim tasavvuf ilahilerinde olan, dini musikide olan şeyler. Ha. Biz bir ölürüz, bin diriliriz diyor. Dedi ki ben Hristiyan olmuş olayım, sen benim kulaklarımı kes, bende yaralar aç, beni işkence yapmış gibi göster ve ben Hristiyan olduğuma bütün herkesi inandırayım. Hatta dar ağacı da çektir, bir dar ağacı kuruluyor. Son anda birisi gelsin beni kurtarsın. İşte hükümdar diyor ki işte bu kendi veziri, en yakınındaki veziri Hristiyan olmuş. Kulaklarını kesmiş, işkence görmüş, zindana atılmış, sonra çıkarılmış. Asılacağı zaman diyorlar ki padişaha bunu yapma etme falan rica minnet. Onu dar ağacından alıyorlar. Bütün Hristiyanlar bu sefer onu kendilerine önder kabul ediyorlar. En çok çile çekmiş, hapse atılmış, zindana gitmiş falan. Ondan sonra zindana gidiyor. Şimdi işte bu bir tuzak, hile. Aslında Yahudi oğlu Yahudidir. Yani hiç şey etmemiştir öyle. Ama öteki Hristiyanları diyor ki bu Hristiyan olmayı önleyemeyiz. Peki önleyemeyeceğimize göre başka yönlere yönlendirmek lazım. Zaten öyledir şimdiki. Önleyemeyeceğin bir akımı yönlendireceksin. Aklımız da öyle çalışır. Aklımız durmadan çalışır. Sana düşen onu yönlendirmek, belli bir yere göstermek. Yani zihin dediğimiz şey kalp gibi otomatik kendiliğinden çalışan bir şeydir. Sürekli düşünürsün. Hayal kurarsın, düşünürsün, geçmişten çok. Hala namazda daha çok çalışır. Evet. Evet. Onun için onu yönlendireceksin. Onun şeyi, motoru senin elinde değil. Onu frenle durduramazsın. Ama direksiyonu senin elindedir. Onu bir yere şey edersin, konsantre edersin. O onun üzerinde çalışır. Mesela film seyrederken yahut televizyonda maç seyrederken oraya konsantre olduğu için o yine çalışıyor ama oraya bağlanmıştır, yönlenmiştir. Yönlendirmek senin elinde, durdurmak elinde değil. Zihni. O zaman aynı şey. Olaylarda da öyledir. Sosyal olaylarda da öyledir. Psikolojik olarak öyledir, sosyolojik olarak da öyledir. Önleyemediğin olayları ya parçalayacaksın, ya kiliklere ayıracaksın, yahut da yönünü değiştireceksin. Bir hasat toplum psikolojisinde. Adam gösteri yapmak için toplanıyor. Diyor ki bizim bir basın bildirimiz var, onu okuyacağız. Ama bütün çarşı pazardaki dükkanların camları kırılıyor. Hani basın şeyi yapacaktı. Başkaları geliyor onu şeye şerre yönlendiriyor. Provokasyon dediğimiz olay var işte. Aslında samimi, çok dürüst, niyet iyi, iş güzel, tamam diyor, buyurun, tabii okuyun. Söyle, derdi olan söylesin, meselesi olan. Ama araya karışınca o iş olmaktan çıkıyor, basın bildirisi sadece masum bir basın bildirisi olmaktan çıkıyor. Bir sürü olaylar, bir takım felaketler, bir takım şeyler meydana geliyor. Şimdi Onun için sadece şey etmek, yönlendirenler vardır toplumun. O anda birisi bir heyecanlı bir şey söylüyor. Hemen çığırından çıkarıyor işi, amacından saptırıyor. Onları öldürme dedi. Öldürmenin faydası yoktur. Din misk ve öd ağacı değildir ki kokusu olsun da ondan anlaşılsın. Hükümdar vezire sordu ki o halde ne tedbir alalım? Bu bilenin, bu yalanın yani İseviliğin yayılmasına mani olmanın çaresi nedir dedi. Ta ki dünyada Nasraniliğini ilan eden ve bunu kullanan bir tek Hristiyan kalmasın. Yani ben Hristiyanım diyen bir tek Hristiyan kalmasın. Vezir dedi ki şahım kulağımı ve elimi kestir ve acı bir hüküm ile burnumu ve dudağımı yardır, yarala beni. Ondan sonra beni dar ağacına astır ve tam o sırada bir şefaatçi çıksın ve senden affımı dilesin ve beni affet. Ama bunu şeyde yap diyor. Ondan sonra beni yanından uzaklaştır, bu işi dellal çağırtırarak kalabalık olan bir meydanda yaptırıyor. Aleni olarak herkesin göz önünde yaptırıyor. Ondan sonra beni yanından uzaklaştır, beni şeye talip, sürgüne gönder ve uzak bir şehre sürgüne gönder ki Hristiyanlar arasında şer ve fitne çıkarabileyim. Ünüm artsın, iyi bir Hristiyan olduğuma herkes inansın. Ondan sonra ben şey ederim diyor. Gizli olarak diyeyim ki ben sırren Hristiyanım. Ey sırların alimi olan Rabbim sen bilirsin. Şah benim imanıma vakıf oldu. Yahudilik taassubu dolayısıyla canıma kastetti ve canımı zor kurtardım. Dinimi gizlemek, Şah'ın dinini izhar etmek istiyordum. Şah esrarımdan koku aldı, sözlerim onun nezdinde töhmetli tutuldu. Şah bana dedi ki senin sözün içinde iğne bulunan bir ekmek gibidir. İçine iğne konmuş ekmek gibidir. Senin kalbinden benim kalbime pencere vardır. Ben o kalp penceresinden senin halini gördüm. Halini görüp anladığım için dedikoduna kulak asmam. Eğer İsa dini yardımcım olmasaydı Şah beni çıfırtçasına parçalatacaktı. Bu şeyh vezirin sözleri. İsa için canımı feda eder, başımı veririm. Hatta bundan dolayı kendimi 100.000 kere minnettar sayarım. Hem ölürüm hem şükrederim o uğurda öldüğüm için. İsa'dan canımı esirgemem. Lakin onun dinine dair iyiden iyiye malumatım vardır. İyi Hristiyanlığı da iyi bilen birisi. O pak dinin bir takım cahiller arasında kalıp ziyana uğrayacağına hayıflanıyorum. Ben diyor bu kadar bilginim. Ey cahil Hristiyanlar gelin size dininizi öğreteyim. Size acıyorum. Bir şey bilmeden Hristiyan oluyorsunuz. Allah'a ve İsa'ya şükür ki biz bu hak dinin rehberi olmuşuz. Yine şükür olsun ki o çıfıttan da çıfıtlıktan da kurtulmuş padişahı kastediyor. O çıfıttan da kurtulmuşuz, Hristiyanlık zünnarını belimize bağlamışız. Kuşağı belimize bağladık. Bizde sarık sararlar dervişler, sikke. Sarık orada kuşak önemlidir. Şeyde de judo ve işte şeyde orada da kuşak önemlidir. Sarı kuşak, kırmızı kuşak, en son siyah kuşak olan böylece gider. Ey insanlar, zaman İsa devridir. Bu devir İsa devridir. Onun dinine ait esrarı candan gönülden dinleyiniz. Gelin benden öğreniniz bu dinin inceliklerini, sırlarını ben size anlatayım. Vezir bu hileyi sayıp dökünce hükümdarın kalbindeki endişeyi tamamıyla izale etti. Tamam dedi, bu iş tutar. Şey razı oldu. Yani hükümdar. Hükümdar vezirin dediği siyaseti onun hakkında yaptırdı. Ahali ise vezirin cürmü ve cezası karşısında hayretler içinde kaldı. Allah Allah biz bunu padişahın veziri biliyorduk. Demek bu da Hristiyanmış diye bütün insanlar hayretle karşıladı meseleyi. hükümdar veziri Hristiyanların bulunduğu memlekete sürdü. Yani uzak bir diyara sürdü. Gittiği yerlerde onları davete başladı. Yani Hristiyanları daha iyi Hristiyan yapacağız diye. Yavaş yavaş mezhebine girmek suretiyle yüz binlerce Hristiyan vezirin başına toplandılar. Vezir o cemaate İncil'in, zünnarın, namazın esrarını gizlice anlatıyordu. Yani İncil'den ayetler okuyor, hakikatlerini tefsir ediyor. Uzun uzun şeyler anlatmış. Burada. Hazreti İsa'nın İncil'lerinden bahsediyor. İşte Luka, Matta, Markus, Yuhanna İncil'inden burada hangisinin hangi tarihte yazıldığını falan. Hiçbir İncil Hazreti İsa tarafından yazılmamıştır. Bir defa onu bilin. En erken yazılan İncil Hazreti İsa'dan 64 sene sonra, şöyle miladi 64 sene, 33 çıkarırsak ne yapar 64'ten? 31-32 sene sonradır. Yani bir nesil sonradır. Yuhanna tabiindendir. Yani tabiinden daha sonra, etba-ı tabiin dediğimiz. En son yazılan İncil'lerdendir. Hazreti Milad'ın 104 sene. Yine 33 sene çıkarırsak oradan 70 küsur sene Hazreti İsa'dan sonra yazılmıştır. Hep oraya kadar rivayetlerle gelmiştir. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Buda'nın söyletileri, rivayetler yani Buda'nın mesajları 900 sene sonra kitaba alınmıştır. Kitap haline getirilmiştir. Yani bir hakikat 900 sene dillerden dillere, diller kulaktan kulağa dolaşıyor ve yine özünde hakikat olarak bir sürü şeyi barındırabiliyor. Ama tabi ne kadar aslına uygun orası da aynı. Çünkü insanlar kelimeleri nakletmezler, anladıklarını söylerler. Halbuki bizim hadis metodunda lafzan nakil vardır. Peygamberin ağzından çıktığı gibidir. Hele Kur'an'da hiçbir değişme olmamıştır. Olamaz zaten. Çünkü Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim üzerinde çok dikkatle durdu. Bu eski dinlerden de eski geleneklerden de tecrübesi olduğu için daha ilk gelen surenin arkasından gelen, dikkat edersin, ilk gelen surede kalemden bahsediyor. İkra' bismi rabbikellezi halak halakal insana min alak ve rabbukel ekrahullezi allama bil kalem. Bu demektir ki bu gelen vahyi yaz demek. Ondan sonra gelen işte Müddessir ve Müzzemmil surelerinden sonra gelen Nun suresidir. Nun vel kalemi ve meyassur. Orada da kalemden bahsediyor. İlk gelen vahiy. Başlangıcından itibaren Peygamber Efendimiz gelen sureleri hem yazdırıyor, hem sürekli okuyor, hem de ezberletiyor. Sahabenin içinde 300'den fazla hafız var. Yani iki metot birden gitmiştir. Hem dilden dile, hafızadan hafızaya, kulaktan kulağa, nakil yoluyla gitmiştir. Hem de bizzat kalemle metinler yazılmıştır. Çünkü kalem bazen bir kelimeyi unutabilir. Okuyan da bir kelimeyi unutabilir. Bunlar ikisi zaten hafızlar tekrar yeniden kontrol edip musaf haline getirdikleri zaman, Hazreti Osman zamanında ısrarla, dikkatle yapılmıştır. İki metot birden. Tek kelime kaybı yoktur Kur'an-ı Kerim. Niçin kaybı yoktur? Çünkü zaten Tevrat gelmişti. Yazılı gelmişti. Hazreti Musa Tur Dağı'na gidiyordu. Şimşek gibi böyle hani şu soğuk demirciler oksijen kaynakları yaparlar ya. Kayalardan kıvılcımlar çıkararak şimşek gelip oraya yazıyordu. O iş durunca, gök gürültüsü, şimşek kesilince Hazreti Musa gidip onu alıyordu. Hazreti Musa okuma yazma biliyordu. Firavun'un sarayında yetişmişti. Yazı biliyordu. Kendisi mühendisti. Mekanik o Firavun ehramların yapılışında mühendis olarak vazife gördü. Yüz binlerce işçiyi iaşe ediyor, ikmal ediyor, organize ediyor falan. O tecrübe olmasa Beni İsrail'i 7-800 bin, 1 milyona yakın insanı nasıl böyle yağdan kıl çeker gibi alıp da Kızıldeniz'i bu tarafa geçiremezdi. Yani o gençliğinde Firavun'un tarafından o öğretildiği bilgiler onun için yazı biliyordu. Metin ona yazılı geliyordu. Şimdi siz nasıl olur diye merak etmeyin. Allah'ın elinde bütün imkanlar vardır. Sonsuz imkanlar vardır. Allah şimşekten seslenir, çiçekten seslenir, akan sudan seslenir, duvardan seslenir, taştan seslenir. İşte ilk gelen vahiy incir ağacının ve yaprakları arasından. Sen onu ateş olarak görürsün, o nurdur. Bir ayet var. Batinuhu fihi rahmetu ve zahiruhu min kibelihil azam. Min kibelihil azam. İç yüzü nur ve rahmet doludur. Dıştan bakınca sen onu azap şeklinde görürsün. Ateş şeklinde görürsün. Şeyde, İncil'lerde kasıt yoktur. Tahrif yoktur. Bunu söyleyin size. Ama eksik vardır. Çünkü 3 nesil, 4 nesil sonra yazılan İncil'lerde Hazreti İsa'nın söyledikleri sözleri ne de olsa biraz sağa sola, mesela Tevrat'ta bir ayet vardır. Bu yine çalacak. Saati kurmuştum da dün akşam, şimdi aklı başına geliyor. Şuna yine çalmasın. Evet. Bir daha çalmasın. Vezir zahirde din hükümlerinin vaizi idi. Lakin batında ve hakikatte kuşbazların ıslık ile kuşları tuzağa düşürmesi gibiydi diyor. Demin bahsettiğim keklik misalindeki. Bundan dolayı ashabtan bazıları Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den insanı azdıran nefsin hilesine dair malumat isterlerdi. Ya Resulallah, nefsimiz bizi nasıl baştan çıkarır, bize onlara o baştan çıkarmasına karşı neler yapacağız diye sualler sorar, bilgiler alırlardı. Şimdikilerin öyle bir suali yok. İşte hocam diyor, ben diyor Eyüp Sultan'a gittim diyor, üzerime güvercin pisledi, uğur dediler, doğru mu diyor. Yani böyle basit şeyler soruyor ya. Pislikten uğur olur mu? Güvercin, pislik pisliktir, yıkayacaksın, bitti, ne olur? Şey olur. Çünkü Eyüp Sultan'ın güvercinleri başka, evliya güvercinler onlar. Allah'ın güvercinleri, hepsi Allah'ın güvercinleri. Şimdi Zemzem diyor, işte Zemzem ayrı bir su, güzel. Tabi Zemzem mübarek bir sudur, çölde de yani. Sen bu suyu da Zemzem gibi içebiliyor musun? Onu yaratan Allah bunu da yaratmıştır. Bu su da mübarektir. Bu da Allah'ın nimetidir. Aynı şekilde saygı duyarak, hürmetten, içine şükür dolu olarak, Allah'ım sen suyu yarattığın için sana şükrederiz. Bu suyu da Zemzem niyetine içsen, Zemzem sevabı alırsın. Hatta bir insan suyu rakı niyetine içse günaha girer. Evet. Niyet önemlidir. Bakış açısı önemlidir. Efendim işte oraya gidiyorlar şimdi, ağaç yapraklarını kopar. Bırak ağaç yaprağını, üzerindeki sineği öldüremezsin. Biti pireyi öldüremezsin. Çünkü orada sen ölüsün, ihrama girmişsin. Ölü adam öldürebilir mi? Ölmeden evvel ölüm egzersizini yapıyorsun, bunun provasını yapıyorsun. Orada bilmem yaprağı koparamayan, saksıdaki yaprağı koparamazsın. Ağaçtaki dala dokunamazsın. Hiçbir canlıya dokunamazsın. Bunun sana hacda tatbikatını yaptırıyor. Çevrecilik sadece lafta değil. Bizzat sana bunu yaşatarak hiçbir canlıya el sürmeyeceksin, dokunmayacaksın. Hacı oradan geldikten sonra orman yakıyor, tarla açıyor. Sanki Mekke'nin Allah'ı başka Allah, buranın Allah'ı başka Allah. Oradaki talimdir, oradaki eğitimdir. Sen buradaki canlıya da aynı hürmeti göstereceksin. Benim çocukluğumda, geçen sene gittim köye. Benim çocukluğumda köy bir kuş cennetiydi. Köyün etrafındaki bağlar, bahçeler. Aklınıza ne gelirse. Kuş sesinden, bülbül sesinden şey edemezdiniz, dolaşamazdınız. Böyle. Geçen sene gittim, kuş nesli tükenmiş. Yok, birkaç serçe, işte birkaç karga dolaşıyor kuş olarak. O canım, o bülbüller, o öten kuşlar, neler neler neler. Çünkü ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç bütün sinekleri falanları filanları öldürmüş. Ve kuşlar işte o kırlangıçlar, işte o yarasalar falan, o hep uçan sineklerle geçinirler. O bakımdan sen kuşun yemini, gıdasını yok edersen kuşları da yok edersin. Evet. O bakımdan sadece birkaç serçe kalmış. Birkaç tane de karga. Buralarda böyle artık böyle değişik kuşlar falan göremezsin. Üsküdar'da ben, çocukluğum Üsküdar'da geçti. Yani çocukluğum demiş de lise yılları yani gençliğim. İnanır mısınız? Kumru sesinden uyuyamazdım. Ben Doğancılar'da oturuyordum. Bütün o çınarlar, sabahlara kadar. Hem de Üsküdar'ın kumruları, kumruları buranın, İstanbul'un kumruları gibi ötmez. Böyle öterler. İstanbul'un kumruları evet. Ötüş şekilleri bile, melodileri bile değişiktir. Ve İstanbullular derler ki, o İstanbul'un kumruları, Üsküdar'a gidelim, Üsküdar'a gidelim, Üsküdar'a gidelim derlermiş. Onları da biz dillendiriyoruz tabii. Şey ediyoruz. Böyle. Şu sudan bir bardak daha getirebilirler mi bana? Arkadan birisi, bir genç delikanlı. Ha. Ashabtan bazıları Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den insanı azdıran nefsin hilelerine dair bilgi isterler. Manevi sorular sorarlar, psikolojik sorular. İhlasla ilgili, takvayla ilgili, vesveseyle ilgili, neler, ne tedbirler alınması gerekir, Peygamber Efendimiz'e bunları sorarlar. Şimdi hiç öyle sorular falan filan kalmaz. Yok tamam, geldi geldi, sağ ol. Teşekkür ederim. Bir istedik, Allah iki verdi. Şimdi Arap'ın bir tanesi, yaşlı bir Arap, hurma dikiyormuş. Hurma ağacı dikiyor. Padişah'ta tebdil geziyormuş. Selamun aleyküm amca. Yaşlı ama böyle 90 yaşında falan. Çok yaşlı bir Arap. Hurma da en geç meyve veren ağaçlardandır. 40-50 sene sonra meyve vermeye başlar. Zeytin 20 senede aşağı yukarı toparlar. İncir 3 sene sonra, şeftali böyle mesela üzüm 3-4 sene içinde meyve vermeye başlar. Her ağacın kendine göre yaşı vardır. Kendine göre meyve verme çağı vardır. Şimdi padişah tedbir kıyafetiyle geldi. Selamun aleyküm amca demiş. Ne yapıyorsun demiş. Hurma dikiyorum demiş. Ama sen çok yaşlısın demiş. Bu hurmadan yiyebilecek misin, bu diktiğin hurmalardan demiş. Bizden evvel diktiler, biz yedik demiş. Biz de dikelim ki bizden sonrakiler yesin diye falan demiş. Bu söz padişahın çok hoşuna gitmiş. Vezire demiş ki şu adama bir altın ver. Bahşiş olarak bir altın verince, bilmiyor tabi Arap padişah olduğunu. Demiş efendim demiş. Bizim hurma demiş, daha dikerken meyve vermeye başladı demiş. Deyince, bu söz de padişahın hoşuna gitmiş, demiş bir altın daha ver. Arap demiş ki, öteki hurmalar demiş senede bir mahsul verir, benim hurma ağacım demiş iki mahsul verir demiş. İkinci altın gelince, padişah demiş ki şu adama bir altın daha ver, buradan çabuk uzaklaşalım. Buradan çabuk uzaklaşalım yoksa hazineyi bitirecek. Üçüncü altını da vermez, yola revan olmuşlar. Böyle. Biz de bir bardak su istedik, bir şişe iki falan geldi, Allah gönderdi, Allah'a şükür. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Nimet size kimden gelirse gelsin Allah'tan gelmiştir. Allah göndermiştir. Biz nimeti de, şeyi de, külfeti de hepsini Allah'tan biliriz. İşte İşte Bektaşi böyle inanıyor. Her şey Allah'tandır deyince birisi demiş ki al şu yarım altını git demiş şu Bektaşi babasının ensesine bir tokat at demiş. Tokat atınca Bektaşi babası dönmüş bakmış. Demiş baba erenler her şey Allah'tan değil mi? Ne bakıyorsun deyince her şey Allah'tan aman ne demiş. Hangi pezevengi alet etti diye bakıyorum demiş. Allah'tan olduğunu Allah'tan da kimi bu işe alet etti ona bakıyorum. Nefis ibadetlere ve ruhi ihlaslara ne gibi fasit ve gizli garazlar karıştırır diye sorarlardı. Mesela namazda biz vesveseden kurtulamıyoruz. Hayal kurmaktan yahut hatırlarım kötü şeyler veya iyi şeyleri hatırlamaktan kurtulamıyoruz. Program yapıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. O gün neler yapacağız, yarın neler yapacağız onları düşünüyoruz. Evet. Bu bakımdan ruhu, nefsin ibadetlere ve ruhi hasletlere ne gibi fasit ve gizli garazlar karıştırır diye sorarlardı diyor ashab. Ondan ibadet ve taatın fazilet ve sevabını aramazlardı. Onlar yani şu kadar namaz kıldı, bu kadar kazancı mı oldu? İşte Allah'a bu kadar şey ettik, fatura kestik falan, Allah'tan bu kadar alacağımız oldu falan, öyle bir şey yapmazlardı diyor. Sadece daha iyi, daha ihlas ile nasıl ibadet edeceklerini sorarlardı. Zahiri ayıplara dair malumat verirlerdi. Batını ve zahiri kusurlarımız nelerdir diye onları öğrenirdi. Kıllık, kırk yararcasına zerreyi tefrik eyler gibi, gül ile kerevizi ayırt eder gibi nefsin hilelerini bilirlerdi. Ashab. Bu sorular öğrenmelerinden dolayı bilirlerdi falan diyor şimdi. Ashabın araştırıcı olanları nefsin hilesi hususundaki peygamberlerin beyanları karşısında hayran kalırlardı. Peygamber Efendimiz'e sorarlar, Peygamber Efendimiz de onlara tam anlayacakları bildiğinde meseleleri açıklarlardı. Şimdi burada da bak hikayenin içinde bir de ashabın durumunu anlatıyoruz. O vezirin hilesinin yanında ashabın durumunu. Çünkü bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah bu ya Medine'de Yahudiler var. Üç aile, üç aşiret var yani üç oymak var Medine'de. Biz onlara Kur'an okuyoruz. Onlar da bize Tevrat'tan şeyler, ayetler okuyorlar. Biz onlara inanalım mı inanmayalım mı diye soruyorlar Peygamber'e. Peygamber Efendimiz diyor ki ne inanın ne de inkar edin. Çünkü inanırsanız bilmeden yanlış bir şeye inanmış olursunuz. Bilmiyorsunuz çünkü. İnkar ederseniz farkında olmadan ayeti, hakikati inkar etmiş olursunuz. Onun için ne inkar edin ne de iman edin. Onları kendi hallerine bırakın. Çünkü gerçekten Arap ümmi, yani samimi, saf, temiz kalpli insanlar ama cahil insanlar, bilgisiz. O bakımdan işte şimdi Tevrat'ta bir ayet var. Diyor ki zengin, İncil'de de var aynı ayet. Zengin deve iğnenin deliğinden geçse de cennete girmeyecek diyor. Şimdi tabii bu insanı hayrete düşürüyor. Niye? Tevrat'ta öyle, İncil'de Hazreti İsa niye bunu? Hem Tevrat'ta var hem İncil'de var. Şimdi söyleyeyim. Hem Kur'an'da var. Aynı ayet. Kur'an'daki farklı yalnız. Allah'ı inkar eden zengin, parasını dinin aleyhinde kullanan, yani dinin gelişmesine hizmet değil de tam onu engellemek için şerre kullanan, dinin yolunu kesmeye kullanan zenginler la yedhulûne cennet hatta yelicel cemelu fî semmil hıyâm. Deve iğne deliğinden geçse de onlar cennete giremeyecekler. Şimdi mutlaka İncil'deki de buna benzer bir ayet olması lazım. Yani zengini genelleyip de bütün zenginleri aynı kefeye koymak son derece yanlış bir şeydir. Çünkü Hazreti Süleyman da çok zengindir, peygamberdir. Yani din uğruna bütün varını yoğunu Ebu Bekir gibi, Hazreti Osman gibi, başkaları gibi din uğruna bütün malını, servetini, zenginliğini harcayan, hayra harcayan insanlar da var. Hala var, merak etmeyin. Hala var. Hala var. Biz fakülte camisini yaptırıyordu bağlar başında. Ben vakıf idare heyetindeydim. O zaman uzun yıllar orada çalıştım. Cami yaptırma vakfının, işte bizim ilahiyat fakültesi vakfı. Bir adam geliyor, elinde bir valiz. O zaman en büyük para 1000 lira. 30 deste, 3000. O günün parasıyla, 1982'den, 81'den bahsediyor. Bir valiz dolusu, 30 deste 1000'lik çıkarıyor. Al onları, şunları say diyor. Amca makbuz kesmemiz lazım diyor. Çıkarıyor. İşte 3 milyon bağış. Amca isminizi söyler misiniz diyor. Canım yaz aklına bir isim, hangi isim geliyorsa yaz diyor. İsmini bile söylemeden diyor. Yaz bir isim diyor. Sen kendin diyor. Aklına ne, hangi isim geliyorsa onu yaz diyor. Bu 20. asırda oluyor. Bir taraftan kötülükler aldı gitti başını diyoruz. Dünya kıyamet alametleri şöyle oldu böyle oldu diyor. İçinde öyle insanlar da vardı. Ben diyor bu parayı böyle bir hayır için ayırmıştım. Buradan geçerken burada cami inşaatını gördüm. Olduğu gibi gitmiş evden getirmiş vermiş. Yani öyle insanlar var, çok var yani. Bir tane iki tane falan değil. Bir arkadaşım geldi bana dedi ki hocam dedi. Ben de işte bu fakir çocuklara burs vermenin sevabından falan anlatıyordum camide. Camiden çıkarken geldi koluma girdi. Dedi ki hocam dedi ben dedi umreye gideceğim dedi. Ama şimdi siz konuştunuz dedi. Bir umre parası kadar da fakirlere bağışta bulunacağım dedi. 5000 lirayı getirdi kendi eliyle makbuzunu kestik. Burs olarak bağış çocuklara verilmek üzere. 5000 liraydı zaten o zaman. Şimdi de o kadar parayla umreye gidilir gelirler. Ben dedi bu iş için 5000 lira ayırdım umre için. 5000 lira da sadaka olarak, burs olarak çocuklara verilmesi. Bunlar meziyettir işte. Ha, dualarınızın kabul olmasını istiyorsanız fakirlerin gönlünü yapın diyorlar. Geçti mi saatimiz yoksa ya? Ha, burada başlık var. Ashabın araştırıcı olanları nefsin hilesi hususundaki peygamberin beyanları karşısında hayran kaldılar. Burada başlık var. Başlık dediğim şu. Hristiyan vezire tabi olanlara o vezirin hangi oyundan oynayacağına geliyor şimdi. Nasıl onların arasına fitne fesat sokacak, nasıl dallara ayıracak falan. O bakımdan inne necmestune remlesune hak vahyihak vallahu a'lem bissevab. Bu ne kum falıdır, ne yıldız falıdır, ne de rüya ve hayaldir. Mevlana'nın söyledikleri vahyi haktır, Allah bilir. Evet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bundan sonraki dersimiz 14 Ocak Perşembe günü aynı saatte burada. Şimdi şey yapıyorlar, her ay ayrı program yapıyorlar ama bizim günümüzü değiştirmemişler sağ olsunlar. Yani 2009 yılı bitiyor, 2010 yılının ilk dersi 14 Ocak Perşembe günü. Evet.